Kitabın adı Aşkın Gözyaşları 2. Hazreti Mevlana. Yazarı Sinan Yağmur. 18. ayrım. Sayfa No. 200. Selahaddin Zerkubi o günden sonra aralıksız 10 yıl boyunca bana yarenlik etti. Oğlum Sultan Veled'e Selahaddin'in kızını nikahlamak suretiyle onun akrabalık bağım oldu. Onu kendimden sonra yerime vekil olacak şekilde yetiştirdim. Ancak yakalandığı hastalıktan dolayı ömrü yetmedi. Selahaddin Zerkub bir gün oğlum Sultan Veled'e "Gönlümde bulunan nur çeşmeleri benden gizli ve örtülü olduğu halde hocam Mevlana Hazretleri'nin vücutlarına nurların nehir gibi aktığını gördüm." Kayınpederinden bu sözleri duyan oğlum bana gelerek "Efendim, Selahaddin Hazretleri'ni sevmeniz, ona aşırı muhabbet beslemeniz nurunuzu müşahede ettiği için midir?" diye sordu. "Evladım, mıknatısın demiri çektiği gibi insanoğlu da kendisini sevene karşı muhabbet etmektedir. Çocuğun annesine olan muhabbeti dünya zevklerinden, onu yetirip içirmesinden, giydirip kuşatmasından dolayı değildir. Aralarındaki bu bağ Allah'ın kalbe yerleştirdiği akrabalık, annelik, muhabbetinden dolayıdır." diyerek Selahaddin'in derecesini açıkladım. Bir mecliste bana "Arif kimdir?" diye sordular. "Daha bir şey sormadan onun sonundan haber verendir. O da bizim Selahaddin'e mahsustur." Tekrar sordular. Selahaddin önceleri hocamızın nurunu şöyle şöyle gördüm diye anlatırdı. Şimdi bu gibi hallerini hiç anlatmıyor. Acaba kalp gözlerine bir perde mi çekildi de söylemiyor? Selahaddin şimdi nur deryasına batıştır. Nurun içinde olduğu için dışarıdaki nur ona görünmez. Hatta kendisi nur olmuştur dedim. Şems'in nurunu Selahaddin'de çok az görüyordum. Selahaddin'de de aynı ruh halini buldum. Bu yüzden müritlerin eğitimiyle bizzat meşgul olması için onu halife tayin ettim. Sohbetlerimi sever, sürekli benden öğüt isterdi. Özellikle de Şems'e dair hatıralarımızı dinlemekten çok hoşlanırdı. Halk için yanar tutuşurdu. Bir sohbetimizde, "Efendim, halkın belaları nelerdir? Bir halk maneviyat deryasından uzaklaşıp maddiyatın çamurunda oynaşıyorsa belalardan sıyrılamaz. Peki, halkın hayatında bereketsizliğin sebebi nedir? Bir halk zekatını ayarında ve zamanında vermezse, giyindiğini örmez, yediğini ekmez, içtiğine şükretmez, bazılarının çöpe attığı, diğerlerinin sofrasında bile yoksa bereketsizlikten kurtulamaz. Böyle bir halk nasıl iflah olur? Bu halk yaralarıyla rüyasında bocalıyor, hatalarına uyanıkken övgüler düzüyorsa iflah olmaz. Bu yüzden mi huzur bizden uzak kalıyor? Bir halkın eğlencesi hokkabazlık, işi gücü dedikodu olursa huzursuzluk yakasına yapışır, gitmez. Halkın birliği, dirliği nasıl olacak şimdi? Bir milletin her bir aşireti kendini bir millet kabul ederse birlik hayal olur. Birliğin olmadığı yerde dirliği sağlamak mümkün gözükmez. İşimiz duaya mı kaldı? Kur'an'ı nasıl okuduğumuza bağlı." "Nasıl yani? Biz okumuyor muyuz?" "Okumaktan kasıt şudur. Sen ne kadar Kur'an-ı Kerim okumazsan okuma. Okunmayan kitap seni daima okuyor. Sen o yolda Kur'an ol. Hayvan ağızdan beslenir, insan kulaktan beslenir. Sapla samanla beslenen kurban olur. Sen Kur'an ile beslen, Kur'an ol." Selahaddin Zerkubi beni çok seviyordu. Şems'ten sonra içimde oluşan boşluğa teselli için gelmiş biriydi. Onu kendi yerime halife, şeyh olarak seçtim. Dostlarımı, müritlerimi ona tabi olmaya çağırdım. Şeyh Selahaddin çok sakin, temkinli bir insandı. Aşırı derecede ibadete düşkün, riyazetle kendisini ezen, zayıf düşünen bir kişi olarak bilinir. Bir gece vakti Selahaddin Zerkubi ile sohbet ediyorduk. Sohbet sırasında ateşlendi, coştu. "Ben bir dışarı çıkayım," dedi. Medresenin dışına çıktı. Dışarısı kar, buz. Gitti gelmez, uçtu konmaz. Bekledim, bekledim, gelmedi. Kapıyı araladım, baktım namaz kılıyor. Tekrar içeri girdim, bekledim, yine gelmiyor. Gittim baktım, hala secdede. Eyvah, bir hal oldu diye korktum. Yanına yaklaştım, hala secdede, nefes alıyor. Ağlamış, gözünden akan yaşlar buz tutmuş. Tahtayla yanağı arasında buzdan bir sütun var. Kendinde değil. Kaldırıp kucaklarsam olur ki buz yanağını acıtır diye hohlaya hohlaya yanağındaki buzu erittim, kucağıma aldım, içeri götürdüm. Selahaddin'le aramızdaki yakınlığı çekemeyen, anlayamayan, hazmedemeyenler de oldu. Onun tahsili olmadığını, ilim meclislerinde bulunmaya hak etmediğini söyleyenler oldu. Oysa onun kısa bir zamanda asırlara bedel ilim, irfandan nasiplendiğini göremiyorlardı. Kimsenin lafı umurumda değildi. Aşk adamının hal ilmini mürekkep yalamışların göreceği yoktu. Şeyh Selahaddin 10 yılın sonunda ebedi aleme göçtü. Selahaddin Zerkubi cenazesinin ağlanarak değil, neyler üflenerek ve kudümler çalınarak sevinç içinde kaldırılmasını vasiyet etmişti. Çünkü o, istediği yere, uğruna dünya malından vazgeçtiği mertebeye erişiyordu ve ben yine büyük acılara, büyük bir yalnızlığa doğru yeniden yol alıyordum. Ben, bende değilim. Ya siz? Ne geceyim, ne gece perestim ki uykudan bahsedeyim. Güneşin kölesiyim. Bu yüzden hep şems derim. Öyle harfler vardır ki ateş alır ve kül olur. Bu ateşin aydınlığında ben bütün o kelimeleri tek tek görüyorum. Ben ateşin alevlerini yüreğimin derinliklerinde hissettim. Hiçbir dilin anlatmaya cesaret bile edemediği alevler kuşanan yüreğimi, susamışlığıma alev alev deniz bildim. Bir alevi yüz alev, bir yalımı dev alev, dev alevi ateş, ateşi de yangın kılmalıydım ki buzullarda donan insanlığın ısınması, baharların gelmesi için çöllere, dağlara taşımalıydım. İnsanlık gurur buzulunda üşüyor. Dünya bencillik ayazında titriyor. Ben yüreğimdeki özü köz edip aleme ateş taşıyorum kelimelerimle. Yakan ateş değil, nura taşıyan ateş. Nar olmadan nur olunmaz demişti babam Bahaettin Veled. Seyit Burhanettin hocam, narını bekle, narın yarindir demişti. Bekliyordum. Ey dünya sarrafı, beni bul diye yankılanan sesin sahibini. Asla dünyanın kölesi olmadım, özgür kaldım. İman ile kulluk yoluma devam ettim, ihanet etmedim. Esen her rüzgara kapılmamak aşkımın özüdür. Şems'in bana dostluğunu, benim ona olan bağlılığımı, aşkımızı, ilahi aşkın yolunda gösterilen gayretimi yanlış anlatanlar, bizi olduğumuzun dışında değerlendirenler, ilahi aşk gayretimizi görmeyenler, iman deryasından bir damla bile yutmamış nasipsizlerdir. Halkın çoğu gündüzleri dedikoducu, eyyamcı, geceleri dindardır. Aşk yolunda şerefle yürüyenleri aşksızlar ne anlasın? Cüneydi Bağdadi bir gün müritleriyle birlikte Bağdat meydanında geziyordu. O anda meydanda valiye kılıcıyla zorluk çıkarmış ünlü bir eşkıyayı asmak için getirmişlerdi. Vali eğer özür diler ve elini öperse bu eşkıyayı affedeceğini söylüyordu. Eşkıya ise onurlu idam adamlığın şanıdır demiş ve ele tek öpmeyi reddetmişti. Cüneyt dar ağacındaki eşkıyanın yanına vardı. Eğilip onun ayaklarından öptü. Yanındakiler itiraz ettiklerinde inandığı yolunda buraya kadar gelebilen bir insanın ayakları öpülür der. Allah'a hamd ediyorum. Bu sözlerin benim duruşumda büyük tesiri olmuştur. Şems benim sadece derttaşım, gönüldaşım değil, canımın özü iken kimsenin onu hafife almasına gönlüm razı gelmez. Aşk samimiyet ve sadakattir. İnsanlar aşkı sadece kırık dökük konuşuyorlar. Biz aşkı yaşayanlardanız. Halbet, inziva, yalnızlık ve gam iliklerime kadar işledi ve bir daha da ayrılmadı benden. Ciddi bir sorusu ve meselesi olan herkes benim yanıma geliyordu. İçini dökmek, zamandan, idareden, din tacirlerinden veya başka şeylerden şikayeti olan yahut dünya ve ahiret arasında kalan herkes bana geliyordu. Ömrüm insanların iki alem arasında açtıkları uçurumları doldurmakla geçti. Sonunda adeta sual sorulmak ve cevap vermek için yaratıldığıma inanmaya başladım. Kimse Mevlana ne istiyor diye aklına bile getirmiyordu. Gerçi hoş ben bile bilmiyordum ne istediğimi, kimi beklediğimi. Herkes beni bütün dertleri çözmek ve her türlü soruların cevabını vermek, bilmek ve her zaman ilim, ilahiyat, edebiyat, halk ve siyaset hakkındaki tüm itirazlara cevap vermekle yükümlü biliyorlardı. Alimdim, ariftim onların gözünde. Ancak içimde koftum, boştum, ben bu dünyaya alimlik için gelmemiştim. Aşktı derdim, maşukluktu mertebem. Ama hani nerede? Ta ki şemsim gelene dek. 39 yaşındayım. Kalbimde büyük bir boşluk var, adı konmamış. Bir terennüm var dilimde, makamı yazılmamış. Arayıştayım. Binlerce kitap okudum. Yüzlerce hasbihale şahit oldum. Tadı tarif edilmemiş bir burukluk var. Boşluğumu nasıl dolduracağım? Ne tamamlayacak içimdeki eksikleri bilmiyorum, bilemiyorum. Yüreği çileli, ruhu yorgun, düşüncesi ufuklarda biriydim. Halbuki 25 yaşlarındayken şiir, araştırma, sohbetlerde coşma, riyazetlerde gezme, saatlerce kah oturarak kah ayakta, ayın ışığında kitapları okuma, mana aleminin etrafında nelerin olup olmadığını merak dolu bir dünyam vardı. Şimdi bekleme halindeyim. Neyi, kimi beklediğimi ben de bilmiyorum. Sadece bekliyorum. Her arkadaşım bağ bahçe peşinde, köşklerde, saraylarda makam kapma derdindeyken ben sevinç, şükür ve şevk deryasında yürüyordum. Kimileri isimlerini pula sattılar. Ben adımı suya verdim. Hızır'dan daha tez, İskender'den daha önce hedefe varmak istiyordum. Onlar lezzet ve zevk aldılar. Bense gam ve keder. Onlar para perest oldular. Ben aşk perest. Onlar altın ve gümüş sergilediler. Ben şemse serdim ruhumu. Gönül sofrasını açtım bütün insanlar doysun diye. Onlar kapılarını geri çevirdiler. Ben uçuruma düşecekleri bahçeye çağırdım. Kandan şerbetler içtim. Onlar para babası oldular. Ben dert babası. Onlar hasta ve zayıf koyunlarını gönüllerini zorlayarak saray kapılarında kurban ederken ben şemsimi aşk yolunda kurban verdim. Onların şen gülenleri varsa benim de yanan ve ağlayanlarım var. Onlar kalabalıklarda birbirine yabancıyken şems ile biz yalnızlıkta birbirimizi tanırız. Onların altını varsa benim de aşkım var. Onların konakları varsa benim de mihrabım var. Onlar yeryüzünde sürünürken ben göklerde uçuyorum. Onlar biterken ben daha yeni başlıyorum. Onlar ihtiyarlayıp ölüme karşı ayakları titrerken ben gençleşip ölüme tebessüm yolluyorum. Bu yürekte şems vardır. Bu yürekte imandan ve aşktan başka bir şey yoktur. Bu yürek hayatın fakir kesesine asla boyun eğmemiştir. Ey şemsim, ey ruhum, ey kendim! Seni gördüğüm an üzerinde gurur kılıfı bulunan çelikten benliğimi kırdım. Bu öyle bir gururdu ki zamanın vurduğu hadiseler ve darbeler nedeniyle daha da güçlenmiş, sertleşmişti. Bu yaptığım talep yolunun ilk adımıydı. Zira gurur yoldaki ilk engeldir. Derler ki namert insan gururunu satar, mert insan ise onu kırar. Elbette dost için kırılmalıydı. Dosta bizleşilmeliydi. Nasıl ki gururlar isyan ile sulanırsa, dostluk ise teslimiyetle sulanırdı. Aşk yolunda kurbanlıklardan bahsetmek ne kadar çirkindir. Ben kurbanlığımdan bahsetmek zorunda kaldıysam alçaklıktan değildir. Herkes biliyor ki ne tüccarım ben ne de açgözlü. Şemsimi anlamayanların, aşktan nasip almayanların yüreklerine yazık etmesinler diye zikrettim adını. Benim halim bakkalın hikayesine benziyor. Biz sufiler hepimiz birbirimizin yakınlarıyız ve aynı medresenin talebeleriyiz. Moğollar saldırıp insanları öldürüp her tarafı yağmaladıklarında bir bakkalı da esir almışlar. Moğol'un biri bakkalın boynuna ip bağlamış, pazar pazar dolaştırıp satmaya çalışır. Bir alıcı gelip kaça sattığını sorduğunda Moğol, sen kaça alırsın diye sorar. Alıcı 1000 dinar vereceğini söyleyince bizim bakkal, satma, ben daha fazla ederim der. Moğol da satmaz. Başka bir pazarda bir başkası bakkal için 1 dinar teklif edince bakkal, sat, bundan daha ucuza ederim der. Moğol bu duruma kızar ve bakkalın boynunu kılıçla keser. Evet, bu hayat pazarının apayrı bir alışveriş metodu vardır. Sessiz komşunun cinnetiyle telaşlı delinin anlayacağı bir ticarettir bu. Aşk ve iman ne kadar da heyecan verici ve büyüktür. Ne yazık ki azlara, alçaklıklara ve düşüklüklere alışmış anlayışlar onu kadına, hevese, şehvet düşkünlüğüne, paraya, pula ve nihayet dünyanın dedikodu kazanına bulaştırmışlardır. Yazık. Yazık ki bu dünyada, şu hayatta bizim içimize düşen aşkın nasıl bir aşk olduğunu anlamak istemeyen insanlar çok. Bizim içimize düşen nihayet insanların bildikleri aşk değildir. İnsanların bildikleri kadın, erkek, güç, makam tutkusuna benzemez. Ben aşkı heves ve iradeden ayırıyorum. Ama aşk ile hevesi birbirinden ayırt etmek oldukça zordur. Çünkü heves çoğu zaman aşk perdesine bürünür. Bu yüzden insan bazen şüpheye düşer. Fakat ben bu ikisini kolaylıkla ayırt etmeyi öğrettim. Şöyle ki, yakınlaştıkça köklü, ağır, derin ve azametli gözüken aşktır. Aşk, marifet ile dert ortaklığı ve gönüldaşlığın meyvesidir. Yakınlaştıkça küçülen, değersizleşen, adileşen ve düşen ise şehvettir. Bir kadın veya erkek yüreğe ulaşılmaz gözüktüğünde kıymetleşiyor. Sonra ulaşınca heyecanını kaybediyor, o kişi size sıradan geliyor. İnsanoğlu erişince maksuda mutlaka yüzünü döner mahbuba. İnsanlar ihtiras dolu şehvetli arzularına aşk ismini veriyorlar. Sevgiyi sahiplenmek görüyorlar. Kendilerine köle ararken köleleştirildiklerinin farkına kafesin içine girdiklerinde varıyorlar. O halde sevgili kim? Sevgili sevenleri sevmişsen sevgili tanımışsın demektir. Bunun adı aşktır işte. Aşkta kadim keş bir dostluk, heveste kuru kör bir bencillik vardır. Şems'i benim gördüğüm gibi göremeyen ile aramızdaki fark işte budur. Ben dostluğu tercih ettim. Onlar menfaati seçtiler. Ben gülü görünce onda sevginin kokusunu içine çeken ve sevgiliye hediye edenim. Onlar ise daha çok gül olaydı, gül suyu satsaydık da zengin olsaydık diye bakarlar güle. Biz aşk ehliyiz, biz tasavvuf erenleriyiz. Biz Rabbimize bezmi eleste verdiğimiz söze sadığız. Biz Kur'an'ın özünü içenleriz. Dünya kabuğunu sokak köpeklerinin önüne atıp hu, hu zikriyle ahireti tesbih edenleriz. Biz Hazreti Muhammed'in Medine sokağında ayak bastığı bir toz zerresi olmayı şeref bilip elhamdülillah diyenlerdeniz. Hangi kem göz ve hangi şaşı göz Şemsimi ve beni Allah aşkımızın dışında görür ve anlatırsa mahşerde iki elimiz yakalarında olacaktır. Bütün ömrümü, kalemimi, gençliğimi ve duygularımı insanlığa vakfetmişim. Ama bazılarınca kendi felsefi eyyamlarına kapılmış bir sufi olmakla suçlanıyorum. Aşka olan aşkım, insanlığa ve vatanıma olan bağlılığım o kadar şiddetlidir ki, aşığı olduğum bu ümmetin çehresinde yeni bir dalga meydana getirmek için ailemi, evlatlarımı, yemeğimi, uykumu unutur oldum. Size yüreğimden başka sunacak neyim var ki? Gülün fiziği, gülü alan, işleyerek gül suyuna dönüştüren ve onu satan tüccarın malıdır. Ama gülün metafiziği, güle bakan, hisseden, koklayan, düşünen, okuyan, anlayan ve gülleşen maşuka aittir. Hazreti Muhammed'in fiziği ümmettir, metafiziği ashabıdır. Benim de metafiziğim Şems'tir. Siz onu anlamadan kokumu sinenize süremezsiniz. Canımın canı, gel. Beklediğim yolları kısalt da çabucak gel. Bakma arkanda bıraktığın ekmek kırıklarına. Gel. Kaybetmeyeceksin bülbüller yese bile izlerini. Gel. Ne kadar çabuk gelirsen o kadar çoğalarak gel. Ama kör, ama dilsiz kalsan, ama bitsen, ama... Eğer dolaştığınız diyarlarda bir kör kuyu görüp de dua okumadan geçerseniz vah olsun size. Gözümün nuru, Sultan Veled. Yandık, yakıldık ama hüzünden yana asla yakınmadık. Ne de olsa biz mahzun bir peygamberin ümmeti değil miyiz? Hüzün taze tutar aşk yarasını. Yaramdan da hoşum, yârimden de. Oğlum ile bir baba oğul olduğum gibi, bir hoca talebe olduğumuz gibi, aynı zamanda ağabey kardeş gibiydik. Konya dışından gelen misafir ziyaretçiler dergâhta bizi yan yana görünce iki arkadaş, ağabey kardeş sandıkları oluyordu. Oğlum olduğunu öğrendiklerinde şaşırıyorlardı. O kadar seviyorum ki yavrularımı. Bir gün bana oğlum Sultan Veled, çok sarı benizlisiniz, nedir bu, hasta gibisiniz diye sorunca, ne yapalım, Allah'ı sevenler öyle olur dedim. Sultan Veled suratını asıp kendince üzüldü. Ertesi gün onu asık suratta dolaşırken gördüm. Oğlum, ne oldu? Kaç gündür suratın asık geziyorsun? Babacığım, dün Allah'ı sevenlerin yüzü benzi sararır diye söylemiştiniz. Ben ise kırmızı yanaklıyım deyince gülerek ona sarıldım, yanağından öperek, Allah'ı sevenler sarı benizli olur, Allah'ın sevdikleri ise kırmızı yanaklı olur dediğimde mutlu oldu. Bir gün Sultan Veled bana, babacığım, sana bütün halk Mevlana diyor. İlk ismine hitap etmiyor. Mevlana isminin hikayesi nedir? Oğlum, aşıkların iki ismi olur. Birisi ailesinden gelir, diğeri aşkından. Deden ilk ismimi verdi. Mevlana ismini maşum Şems verdi. Şems bir gün bana dedi ki, sen yokluksun, ismin de yokluk olsun. Herkes Mevlana ismini efendi manasında anlıyor. Oysa Farsça'da mev, yokluk, Arapça'da la, yokluk ve Türkçe'de na, yokluk demektir. Sevdiklerim çok oldu, sevenim de çok oldu. Sadece Şems değil, Çelebi Hüsamettin, Selahaddin Zerkubi, Sadreddin Konevi, Seyyid Burhanettin hocam ve babam Bahaettin Veled dostlarımdı. Benim oğlum bile dostumdu. Ancak Şems'in yeri bambaşkaydı. Oğlum sordu, aşkta karşılık beklemek olur mu? Buna düpedüz aşkıyla alışveriş yapmak denir. İnsani diye bahsedilen bir muhabbette bile ben onu seviyorum ama o da beni sevsin diyorsan ona aşk demezler. Sen onun tarafından sevilmeyi seviyorsun. o bana ne verir diye değil, ben ona ne verebilirim diye düşündüğün zaman aşk olur. ...18. ayrımın sonu. Sayfa no 210. Devamı 19. ayrımda.